Dördüncü ayrım, mahşer nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 38. Latham ve André Bresson, Villiers'in Park Monceau'daki görkemli evinden çıkıp Bresson'un arabasına doğru yürüdüler. Olup bitenin hiç hoşuma gitmediğini söylememe bilmem gerek var mı dedi Fransız. Benim de hoşuma gitmiyor diye onayladı Drew. Harika bir aktör olabilir ama boyunu aşan işlere giriyor. Boyunu aşmak da bir şey mi? Eğer tanınırsa parası için öldürüleceği veya fidye için kaçırılacağı, Paris'in o köprü altlarına gitmesinden hiç hoşlanmıyorum. Bir şey daha söylemek üzereydiniz sanırım, devam edin. Emin değilim, isterseniz içgüdü deyin. Jodel'e gerçekten de bir şey oldu ve bu da akli dengesini yitirmiş, yaşlı bir adamın hiç tanımadığı oğlunun önünde kendisini vurmasından daha fazla bir şeydi. Bu olay o en son umutsuzluk anlarından biri. Yenildiğini ve artık bir şey yapamayacağını biliyordu. Evet, Jean-Pierre'in sözlerine duydum dedi Bresson arabanın önünden dolanıp sürücü tarafının kapısına doğru yürürken. Latham da kaldırım tarafındaki kapıyı açıyordu. Yaşlı adam başaramadım diye bağırmış. Çalışmış ama başaramamış. Ama ne için çalışmış, neyi başaramamış, neydi bu? Yolun sonuna geldiğini söylemek istiyordu belki de diye yanıtladı Henry arabayı çalıştırıp yola doğru ilerlerken. Yıllar sonra düşmanının kendisinin ulaşamayacağı bir yerde olduğunu öğrendi ve pes etti. Bunu bilmek için, bunu gerçekten bilmek için öncelikle o düşmanı bulması gerekiyordu. Ancak ondan sonra çaresiz olduğunu anlayabilirdi. Kendisinin deli sanıldığını biliyordu. Ne Paris ne de Washington onu ciddiye almıştı. Mahkemelerden kovulmuştu. Bu nedenle düşmanını bulmak için yoluna yalnız mı devam etti? Ve düşmanı bulunca da ya da düşmanları bir şey oldu. Eli kolu bağlandı kaldı. Eğer durum buysa onu neden öldürmediler? Öldüremezlerdi. Çünkü eğer öldürselerdi pek çok soru işareti oluşurdu. Kendi kendine ölmeye bırakıldı. Onun yaşında ve onun şartlarında bu çok da uzak bir ihtimal değildi. Artık içip içip sanrılar gören o diğer ayyaşlardan farksızdı. Ama eğer öldürülseydi çılgınca suçlamaları dikkat çekebilirdi. Benim gibi birileri işi deşmeye başlayabilirlerdi. Düşmanı bunu göze alamazdı. Hayattayken bir hiç ama öldürülürse önemli biri olacaktı. Bu işin Jean-Pierre'le olan ilgisini anlayamıyorum dostum. Jodel'in düşmanları Fransa'daki grup ki ben bunların Almanya'daki Nazi hareketiyle bağlantılı olduğuna inanıyorum. Yer altına inmiş orada çalışıyorlar ama yerin üstünde de gözleri ve kulakları var. Eğer yaşlı adam bir temasla bulunduysa bu adamlar dosyayı kapamazlar. Yaşlı adamla ilgili sorular soran birileri var mı diye tetikte olurlar. Eğer Jodel'in iddialarında bir doğruluk payı varsa bunlar mutlaka etrafı kolaçan etmek zorunda kalacaklardır. Ve bütün bunlar da beni tekrar Washington'daki kayıp OSI dosyalarına götürüyor. Bu dosyaların çalınmasının bir nedeni olmalı. Ne demek istediğinizi anlıyorum dedi Bresson. Ve şu anda Villiers'in işe karışmasına kesinlikle karşıyım. Onu durdurmak için elimden geleni yapacağım. Giselle yardım eder. Giselle de kocası kadar güçlüdür ve Jean-Pierre karısına tapar.
Az önce evde konuşulanları pek can kulağıyla dinlemiyordunuz herhalde. Hiçbirimizin kendisini durduramayacağını söylüyordu. Rol yapmıyordu Henry, gerçekten ciddiydi.
Katılıyorum ama işe yeni bir boyut getirdiniz. İşi şimdilik zamana bırakalım. Eğer bırakabilirsek. Bak sokağındaki daireniz duruyor mu hala?
Evet ama önce elçiliğe uğramak istiyorum. Güvenli hattan Washington'da aramak istediğim birisi var. Elçilik servisi beni eve bırakır.
Nasıl isterseniz.
Latham asansörle elçiliğin bodrum katına indi. Floresanla aydınlatılan beyaz bir koridordan geçerek haberleşme merkezine yürüdü. Plastik giriş kartını güvenlik haznesine yerleştirdi. Kısa, keskin bir vızıltı duyuldu, kalın kapı açıldı, içeriye girdi. Havalandırmalı toz filtreli geniş oda koridor gibi bembeyazdı. Üç duvarın da etrafına dizili çeşit çeşit elektronik aletler vardı.
Metaller parıldıyordu. Her iki metrede bir konsolların önüne döner sandalye yerleştirilmişti. Ama o saatte yalnızca tek sandalye doluydu. Paris saatiyle sabahın 2 ile 6 arasında iş trafiği en hafif durumunda olurdu.
''Bakıyorum mezarına çekilmişsin Bobby'' dedi Drew odanın öbür ucundaki kişiye. ''Nasıl işler, iyi mi?''
''Aslında hoşuma gidiyor.'' diye karşılık verdi Robert Durbain. 53 yaşında bir haberleşme uzmanıydı. Elçiliğin haberleşme merkezinin kıdemli memurlarından biriydi.
''İnsanlar gece vardiyasını üstlendiğim için çok iyi bir adam olduğumu sanıyorlar ama yanılıyorlar. Bak neyle uğraşıyorum gör, kimseye söyleme sakın ha.''
Durbain katlanmış bir London Times uzattı. Açık olan sayfa Times'ın insanı çileden çıkaran bulmaca sayfasıydı.
''Bence bu iki vardiyalık çalışmaya bedel.'' dedi Latham sandalyeyi operatörün sağ tarafına çekerek.
''Ben uğraşıyorum ama hiçbirini yapamıyorum. O yüzden boşuna uğraşma.''
''Sen ve diğer bütün gençler, yorum yok sayın istihbaratçı.''
''Bu sözde bir taş seziyorum.''
''Eh artık nasıl olursan, senin için ne yapabilirim?''
''Şifreli hattan sonra en sonu aramak istiyorum.''
''Seni bir saat önce aramıştı, görüşmediniz mi?''
''Evde değildim.''
''Mesajını bulacaksın ama tuhaf, sanki görüşme yapmışsınız gibi konuşuyordu.''
''Evet ama bu yaklaşık 3 saat önceydi.''
''Kafesteki kırmızı telefonu kullan.''
Durbain dönüp duvarın önündeki cam kabini işaret etti. Cam tavana kadar yükseliyordu. Kafes dedikleri şey gizli konuşmaların başkası tarafından duyulmadan yapılabileceği ses geçirmez güvenli alandı. Elçilik personeli uygulamadan çok memnundu. Zira duymadıkları bir bilgiyi kimse onlardan almaya kalkışamıyordu böylece.
''Şifreli hata geçtiğin zaman öğreneceğini öğrenirsin.'' diye ekledi uzman.
''Bakalım.'' dedi Drew. Hattaki sert bir vızıltının ardından karmakarışık düdük sesleri geldi. Şifreli hattın açık olduğunu belirten sinyal sesleriydi bunlar. Sandalyeden kalktı, kafesin kalın cam kapısına yürüdü ve içeri girdi. Ortada üzerinde kırmızı telefon, bloknot, kalemler ve bir kül tablosu olan büyük bir formika masa vardı. Bu çok özel kapalı bölmenin bir köşesinde içindekileri her 8 saatte bir, gerektiğinde daha da sık aralıklarla yakan bir kağıt imha makinesi vardı. Latham masanın sandalyesine oturdu. Sırtı konsolları işleten personele dönük olacak şekilde yerleşti. Böylece dudak okuma korkusu da dahil her bakımdan en üst düzey güvenlik sağlanıyordu. Dudak okuma riskine Soğuk Savaş'ın en şiddetli olduğu zamanlarda elçiliğin haberleşme bölümünde bir Sovyet köstebeği keşfedilene kadar herkes gülüyordu. Drew ağızını kaldırıp bekledi. 82 saniye sonra düdük ve vızırtı sesleri birbirine karıştı. Derken konsolosluk operasyonlarının yöneticisi Wesley T. Sorenson'un sesi duyuldu.
''Hangi cehennemdeydin?'' diye sordu Sorenson.
''Anne Bressard'la teması onaylamanızdan sonra tiyatroya gittim. Sonra Bressard'ı aradım. Beni Park Monceau'da Villiers'in evine götürdü. Şimdi döndüm.''
''Öyleyse tahminlerin doğru mu yani?''
''Tamamen.''
''Aman tanrım. Demek yaşlı adam Villiers'in babasıymış gerçekten.''
Villiers'in kendisi tarafından da doğrulandı ve o da bunu kendi deyimiyle annesi babası zannettiği kişilerden öğrenmiş.
''Ne kadar şaşırmıştır, kim bilir.''
''Bizim konuşmamız gereken de bu, Wes. Bu şok bizim ünlü aktörde dağ gibi bir suçluluk duygusu yarattı. Yeteneklerini kullanıp yer altına inmeye kesin kararlı. Jodel'in arkadaşlarıyla temasa geçip geçmeyeceğine bakacak. Yaşlı adamın geçen birkaç günde nerelere gittiğini, aradığı adamın kim olduğunu ve ne yapmak niyetinde olduğunu birilerine söyleyip söylemediğini öğrenmeye çalışacak.''
''Senin senaryon,'' diye araya girdi Sorenson. ''Senin senaryon, eğer tahminlerin doğru çıktıysa.''
''Eğer haklıysam tahminlerimin doğru çıkması gerekiyordu ama bu senaryo bizim imkanlarımızla yürütülmeliydi. Villiers'de değil.''
''Ve sen haklı çıktın, tebrikler.''
''Yardım aldım Wes, eski elçinin karısından.''
''Ama onu sen buldun, başkası değil.''
Kaybolan da başkasının kardeşi değil herhalde.''
''Anlıyorum. Öyleyse sorun ne?''
''Villiers'in kararlılığı. Onu bu konunun dışında tutmaya çalıştım ama başaramadım.
Başaramam da kimsenin onu ikna edebileceğini de sanmıyorum.
Niye kolunun dışında tutacaksın? Belki bir şeyler öğrenir. Neden karışalım ki?
Çünkü Jodel'in intihar etmesine yol açan her kimse onun işini bitirmiş olmalı. Bir şekilde onu bütün oyunu kaybettiğine ikna etmişler. Yaşlı adam da tükenmiş o zaman. Ondan geriye hiçbir şey kalmamış.
Olay psikolojik açıdan ele alındığında haklısın. Saplantısının onu er veya geç yok edeceği belliydi. Ne var bunda?
Bu kişiler artık kimlerse kesinlikle bu intiharın arkasını getireceklerdir. Broussard'a da dediğim gibi bu olayın peşini bırakmayı göze alamazlar. Eğer birisi Jodel hakkında sorular sormaya başlarsa ve onlar Jodel'in düşmanları olduğunu düşündüğüm kişilerse bu soru soran kişinin fazla bir geleceği olmayacak demektir.
Bunu Villiers'e söyledin mi?
Bu kadar ayrıntıya girmedim ama yapmayı düşündüğü şeyin çok tehlikeli olduğunu açık açık belirttim. Özetle bana cehennemin dibine git dedi. Ben Harry'e ne kadar borçluysam kendisi de Jodel'e o kadar borçluymuş. Yarın öğle vakti evine gideceğim herhalde, hazır olacağını söyledi.
Her şeyi ona açık açık anlat diye emir verdi sonra en son. Eğer ısrar ederse üsteleme.
Bizim işimizi yapmakla ısrar ederse ömrü epeyce kısalacaktır. Bunu ister miyiz?
Zor kararlara zor denmesinin nedeni kolay olmamalarıdır. Sen Harry'i bulmak istiyorsun, ben de Almanya'da büyüyen kokuşmuş kanseri ortaya çıkarmak istiyorum.
Ben ikisini bulmayı tercih ederim dedi Latham.
Tabii ki ben de isterim. Öyleyse senin aktör rolünü icra etmek istiyorsa bırak icra etsin.
Onun koruma altına alınmasını istiyorum.
Evet bunu yap. Ölü bir aktör bize neler öğrendiğini söyleyemez. Fransız gizli servisiyle işbirliği yap, bu işlerde çok iyidirler. Bir saate kadar ben de Claude Moreau'yu arayacağım. Bir onun başıdır ve o saate kadar işinin başında olur. İstanbul'da birlikte çalışmıştık. Fransız istihbaratının sahip olduğu en iyi bölge ajanıydı. Dünya çapında bir ajandı. Sana ihtiyacın olan şeyleri sağlayacaktır.
Villiers'e bundan söz etmem gerekir mi?
Ben de şu eski kulağı kesiklerdenim Latham. Bu belki iyi bir şeydir, belki de kötü. Ama bir eski kulağı kesik olarak yapacağın işlerde tümüyle kendi kararlarına göre hareket ettiririm ben. Villiers'in de yanında bir vericisi olmalı. Tabii bu da ayrıca bir risk ve ona her şeyi tek tek açıklamalısın. Doğru bir karara varmasını sağla.
Aynı şeyleri düşündüğümüze çok memnun oldum. Teşekkür ederim.
Ben soğuk savaş yıllarının adamıyım belki durum ama ben de bir zamanlar senin şimdi olduğun yerdeydim. Kendini iğrenç bir satranç oyununun içindeymiş gibi hissedersin. Özellikle de piyonlar öldürülüyorken. Onların hayaletleri asla peşini bırakmaz. Sözümü ciddiye al. Kabuslar için iyi malzemedirler onlar.
Teşkilat içinde senin hakkında yayılan söylentilerin hepsi doğru değil mi? Bizim seni ilk adınla çağırmamızı tercih etmende.
Yaptığımı söyledikleri şeylerin çoğu abartıdan ibaret dedi konsolosluk operasyonları müdürü. Ama ben oralardayken patronuma Bill veya George veya Stanford veya Dupedis Casey diyebilseydim sanırım çok daha içten olabilirdim. Benim sizden istediğim de bu. Müdür bey sözü mesafe koymaktan başka bir işe yaramıyor.
Çok haklısın.
Biliyorum. Haydi yapman gerekeni yap.
Latham elçilikten çıkıp kendisini bekleyen zırhlı resmi arabaya binmek üzere Gabriel Caddesi'nde yürüdü. Araba kendisini Bak Sokağı'ndaki dairesine götürecekti. Araba bir Citroen sedandı. Arka koltukları çok alçak olanlardan. Bu nedenle denizci şoförün yanına öne oturmayı tercih etti. Adresi biliyor musun diye sordu.
Evet efendim, elbette biliyorum tabii.
Yorgunluktan hali kalmamış Dürü şöyle bir adama baktı. Aksanı yanılmaya mahal bırakmayacak şekilde Amerikalıydı. Ama kelimelerin yan yana konuluşu bir tuhaftı. Yoksa çok yorgundu da işitme duygusu ona oyun mu oynuyordu? Gözlerini kapadı, ne kadar zaman böyle kaldı bilmiyordu. Bu tam bir boşluk anıydı. Şükürler olsun içini hoş bir boşluk duygusu kapladı. Dakikalarca tüm endişeleri askıya alındı. Böylesi bir ertelemeye ihtiyacı vardı. Memnuniyetle karşıladı bunu.
Sonra birden hareketin farkına vardı. Vücudu koltuğunda sarsılıyordu. Gözlerini açtı. Şoför sanki Le Mans araba yarışlarındaymışçasına süratle bir köprünün üzerinden geçiyordu.
Latım hap aslanım, benim hiç acelem yok. Gazı azalt biraz dedi.
Tutmuyor başlayın efendim.
Ne?
Köprünün üstüne hızla geçtiler ve denizci karanlık yabancı bir sokağa saptı. O zaman her şey netleşti. Bak sokağa yakınlarında bir yerde değildiler. Drew bağırdı.
Ne haltlar karıştırıyorsun sen?
Burası kestirme efendim.
Kesme, durdur şu lanet arabayı.
Nine diye haykırdı denizci üniformalı adam.
Ben nereye götürürsem oraya gideceksin kahrolası.
Şoför asker ceketinin altından bir otomatik silah çekip Latham'ın göğsüne doğrulttu.
Bana emir verecek durumda değilsin.
Tanrım, sen onlardan birisin. Seni gidip iç, sen onlardan birisin.
Başkalarıyla da karşılaşacaksın, sonra da dünya değiştireceksin.
Hepsi doğru değil mi? Paris'in her tarafına yayıldınız.
İngiltere'ye de, Birleşik Devletler'e de, Avrupa'ya da yaşasın zafer.
Şimdi zaferi gösteririm sana dedi Drew sakin bir sesle. Dışarıdan arabanın içine savrulan gölgelerden yararlanıp elini silahın altına indirdi. Sol ayağı Citroen'in tabanında santim santim hareket etti.
Peki ya büyük bir sürprize ne dersin? Şu Blitzkrieg usulü.
Bu sözlerle Latham sol ayağını fren pedalına dayadı. Aynı anda sol eliyle kendisini sözde esir almış kişinin sağ dirseğine vurdu. Silah ne o Nazi'nin elinden fırladı. Drew silahı kavrayıp şoförün sağ diz kapağına ateş etti. Araba bir binanın köşesine çarptı. Latham soluk soluğa kapıyı açıp adamın ceketinden kavrayarak sen kaybettin dedi. Dışarı çıkarak adamı çektiği gibi kaldırımın üzerine savurdu. Paris'in sanayileşmiş bölgelerinden birindeydiler. Geceleri içinde kimse bulunmayan 2-3 katlı fabrikalar vardı. Sokak lambalarının soluk ışıklarının gerisinde tek parlak ışık Citroen'in farlarından geliyordu. Bu da yeterliydi.
Öt bakalım lanet olası dedi sahte denizciye.
Adam inleyip yaralı bacağını ovuşturarak kaldırımın üstünde iki büklüm kıvrılmış yatıyordu.
Yoksa bir sonraki kurşun dizini ovuşturan o iki elini delecek. Parçalanmış bir el asla tam anlamıyla iyileşmez. Hayatını böyle yaşamak çok azap verici olacak.
Nine, ateş etme. Neden etmeyeyim?
Beni öldürecektin öyle dedin bana.
Dünya değiştirecektim yani.
Çok iyi hatırlıyorum. Fakat ben senden daha naziyim. Seni öldürmeyeceğim. Sadece hayatının kalanını bir et yığını olarak geçirmeni sağlayacağım. Ellerinden sonra parçalanma sırası ayaklarına gelecek. Kimsin sen? Bu üniformayı, bu arabayı nasıl aldın söyle.
Bizim üniformalarımız var. Amerikan işe, Fransız işe, İngilizce.
Şu araba, şu elçilik arabası, yerine geçtiğin adam nerede?
Ona gelmemesi söylendi.
Kim söyledi?
Bilmiyorum. Araba ön tarafa getirildi. Schlüssel, anahtar. Yani içindeydi. Seni götürmem emredildi.
Emri sana kim verdi?
Üstlerim.
Beni yanlarına götüreceğin adamlar mı?
Yah!
Onlar kim? Bana birkaç isim vereceksin hemen şimdi.
İsim misin bilmiyorum. Bizlere kodlarla ulaşılır, numaralar ve harflerle.
Senin adın ne?
Drew sahtekarın yanına çömeldi. Silahının kabzasını adamın kanayan dizinin etrafına duran eline vurdu. Eric Hauer, yemin ederim.
Ya kod ismin Eric? Yoksa ellerini ve ayaklarını unut.
C-12, 12. Korkudan sıçan gibi büzüşmediğin zamanlarda İngilizceyi daha iyi konuşuyorsun Eric oğlum.
Beni nereye götürüyordun?
Buradan 5-6 cadde ileriye. Tam yeri Schweinwerfer ile anlayacaktım.
Neyle? Neyle?
Araba farlarının vereceği sinyal ile soldaki dar bir sokaktan.
Şimdi olduğun yerde kal bakayım küçük Adolf dedi Latham. Silahı almanın üzerinde ayağa kalkıp arabanın kapısına doğru yan yan yürüyerek.
Zar zor geri geri gidip arabanın ön koltuğuna oturdu. Sol eliyle kontrol panelinin altında elçilikle doğrudan bağlantıdaki araba telefonunu aradı.
Verici mekanizması motor bölgesinde olduğundan hala çalışıyor olabilirdi.
Çalışıyordu da. Dürük çabucak göz atarak arka arkaya hızla 4 defa 0'a bastı. Acil durum sinyaliydi bu.
''Amerikan elçiliği'' diye Durbey'in sesi geldi kulaklıktan. ''Statün 04, kayda geçiyor, başla.''
''Bobby, ben Latham. Bunu biliyorum, seni tarayıcımda görüyorum. Neden acil durum sinyali verdin?''
''Tonga'ya bastırıldık, az daha öbür dünyayı boyluyordum. Şu bizim Nazi kabusumuzun marifetiyle. Denizci şoför sahte çıktı. Ulaştırma ekibinden biri beni sattı. Bütün birimi baştan aşağı kontrol et.''
''Tanrım, sen iyi misin?''
''Sadece sarsıntı geçiren bir çocuk var, bir kaza oldu ve dazlak kafa pek iyi atlatamadı.''
''Eh, sizi tarayıcımda okuyorum, bir devriye çıkaracağım.''
''Tam nerede olduğumuzu biliyor musun?''
''Tabii.''
''İki devriye çıkar Bobby, birisi saldırıya karşı silahlı olsun.''
''Sen delirdin mi? Burası Paris, Fransa'dayız, unuttun mu?''
''Ben üstleniyorum, bu konsolosluk operasyonlarının bir emridir.'' 5-6 blok güneyde solda bir yan sokağa park etmiş bir araba olacak, farları açık. O arabayı ve içindekileri ele geçirmeliyiz.
Kim onlar?
Başka özelliklerinin yanı sıra beni öldürecek kişiler. Fazla vaktimiz yok Bobby, acele et.
Latin telefonu hızla kancasına soktu ve arabadan sendeleyerek çıkıp Eric Harvard'ın yanına gitti. Adam onu Paris'teki dağ yüzlercesine ulaştırabilirdi. Farkında olsa da olmasa da, kimyasal maddeler zihninin kapılarını açardı. Bu hayati bir meseleydi. Dürüv adamın bacaklarından tuttu, adam acıyla çığlık attı.
''Lütfen!''
''Kes sesini domuz herif, sen benimsin, anladın mı bunu? Konuşmaya hemen başla, bu senin için daha iyi olur.''
''Ben hiçbir şey bilmiyorum, sadece benim adım Seedsworth, daha başka ne diyebilirim?''
''Bu yetmez. Siz piçlerin izini süren bir ağabeyim var. Sizlerin artık bittiğini söylemişti. Ben de ona inandım. Sen de bana fazlasını, çok daha fazlasını vereceksin. Seninle işim bitmeden önce sözümü dikkate al Eric oğlum. Benimle uğraşmak gerçekten de hoşuna gitmeyecek.''
Siyah bir sedan lastikleri gıcırdayarak aniden köşeyi döndü. Birden yavaşladı ve pencerelerinden etrafa yaylım ateşi açıldı. Latin Nazi'yi konsolosluğa ait zırhlı arabanın arkasına çekmeye çalıştı, başaramadı ve kendini kurtardı. Sedan hızla basıp giderken Latin tutuklusuna baktı. Eric Harvard'ın vücudu delik deşik olmuş, yüzü kan içinde kalmış, ölmüştü. En azından birkaç soruya cevap getirebilecek olan bir adam gitmişti. Ondan başka birilerini daha ele geçirebilecek miydi? Ele geçirmesi kim bilir ne kadar sürerdi.
4. ayrımın sonu. Sayfa 47.